Ayrım 37. Bir başvekil. İsmet Paşa Yalova'ya gelmiştir. Sofra saatidir. Gazi misafirlerine İsmet Paşa'nın geldiğini ve sofraya oturmadan evvel onu bekleyeceklerini haber verir. Her zamanki gibi naziktir. Saat 7 sularındadır. Ama saat ilerler, 8'e yaklaşır, 8'i geçer, sonra 8.30, 9. İsmet Paşa görünmez. Gelenler gidenler, haber sormalar ama Gazi'nin etrafındakilerin hiçbiri de İsmet Paşa'nın köşküne gidip "Nerede kaldım paşam, sizi bekliyor" diyecek kadar cesur değildir. Atatürk sabırsızlanır. Misafir hanımlardan özür diler. İsmet Paşa'nın yorgun geldiği, banyo aldığı, banyodan sonra dinlendiği gibi sözler yayılır. Ama saat durmaz ilerler. 9.30, 10 ve hatta daha ilerisi. Atatürk durmadan saatine bakar. Saat 10.30'dur. Hatta 11'e doğru ilerler. Atatürk misafirlerini artık sofraya oturtmuştur. Ama havada soğuk bir rüzgar eser ve İsmet Paşa'nın yeri boştur. Nihayet İsmet Paşa salonun kapısında görünür. Şöyle hafif bir baş selamı, etrafa bakmadan baş sandalyeye oturur ve cebinden bir akşam gazetesi çıkararak önüne perde gibi yerer. Gazi'nin soruları, ilgileri, latifeleri cevapsız kalmaktadır. Ama Gazi sabırlı ve naziktir. Nihayet sorar. Ne okuyorsunuz gazetede? Şu bizim diz bağı nişanı meselesini mi? Diz bağı nişanı mı? O da ne? Aa, duymadınız mı? Bir Amerikan gazetesinden naklen, bütün dünya matbuatına yayılan havadisi. İngiltere kralı bana diz bağı nişanı verecekmiş. Söylendiğine göre bu İngilizlerin en büyük nişanıymış. İyi ama bunu size ne münasebetle vereceklermiş? Bunu herkesten ziyade sizin bilmeniz lazım gelir. İngiliz milletbeyini sever de ondan. Gazi'nin mümkün olduğu kadar tatlılıkla söylediği bu sözü karşı İsmet Paşa dudaklarında istihzalı bir gülümsemeyle omuzlarını silker. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Meydan, 4 Mayıs 1965. Gazi'nin sesi sertleşmeye başlamıştır. Evet, İngiliz milleti beni sever ve sevgisini Lloyd George'u düşürmek suretiyle ispat etmiştir. O meselenin harici siyasette hiç ilgisi yoktur. Lloyd George, partiler arasındaki ihtilaf yüzünden düştü. Ve İsmet Paşa gene gazetesinin önüne perde gibi gerip arkasına çekilmiştir. Gazi'nin kaşları çatılmıştır. Ama sözlerine devam eder. Ya, bu ihtilafın tam Dumlu Pınar Zaferi üzerine çıkışına ve avam kamerasında Lloyd George'a yapılan hücumlarda en ziyade Türkiye'ye karşı takip ettiği düşmanca politika üstünde durulmasına ne dersiniz? Fakat sofrada herkes suspus olmuştur. İsmet Paşa'da ise cevap yoktur. Sofranın sonu gelmiş demektir. Halbuki o saat Atatürk'ün sofralarının en hareketli zamanı olmalıydı. Gazi durumu anlar. Sofrada konuşulacak bir şey kalmamıştır. Sofrayı dağıtır, misafirlerini uğurlar ve İsmet Paşa'dan kalmasını rica eder. İçeri odaya çekilirler. Baş başadırlar. Aracılar ya uzaklaşmış ya uzaktadırlar ve bu eski iki arkadaş orada kendi dilleriyle konuşacaklar ve birbirlerini anlayacaklardır. Şimdi bir de ertesi gece var. Yalova'daki sofrada soğuk rüzgarlar esip nihayet iki eski asker arkadaşın bir odaya çekildikleri akşamın ertesi 30 Ağustos Başkumandanlık Zaferi'nin 10. yıl dönümüdür. Başkumandanla Garp Cephesi kumandanı gene bir aradadırlar. Bu savaşa katılan kumandanların çoğu tören üniformalarıyla davetlidirler. Sofrada bir zafer neşesinin havası eser. Gazi ve İsmet Paşa eski günlerin ihtişamlı dostluğu içindedirler. Gazi onunla eski harp arkadaşlıklarından hatıralar nakleder. Hatırlar mısın İsmet? Ben 16. Kolordu kumandanı olarak vazifen başında giderken Gazik dağlarındaki Şak cephesi karargahında sana uğradığımı, sırtında kaputunda bir masanın başına oturmuştun, bir gaz lambasının ışığında önüne bir harita açmıştın, tetkik ediyordun. Vaziyetin nasıl diye sorduğum zaman kötü, çok kötü demiştin. Nasıl hatırlamam, nasıl unutabilirim o geceyi? Sen benim imdadıma Hızır gibi yetişmiştin. Gazik dağı Muş cephesindedir. Hava kara kıştı. Ruslar hücuma hazırlanıyordu. Karlı havada gece hücumu Rusların ihtisasıdır. İsmet Paşa kötümserdi. Ama emrindeki binlerce insanın hayatı da kendi emrine ve kararına bağlıydı. Yalova sofrasında 30 Ağustos gecesi o günlerin, bu gibi hatıraların, harplerin, zaferlerin şen ve şanlı havası içinde sabahlara kadar sürdü. Tek adam ve ikinci adam gene birbirlerini bulmuşlardı. Öyle de olur. Gerçi Mustafa Şeref sıhhi sebeplerle çekilmiştir ve 9 Ekim'de Celal Bayar iktisat vekili olur. Ama bu iktisat vekili artık İsmet Paşa kabinesinin bir iktisat vekilidir. Selüloz ve kağıt sanayinin bu sefer devlet eliyle yapılmasını savunur. Yalnız onun da değil, evvelce tasarlanan bütün tesislerin devlet eliyle tahakkuk etmesi için başvekilliğe kendi imzasıyla müracaat eder. Bu planın savunucusu, hatta öncüsü olur. Bir ayrılışın hikayesi ve şartlar, problemler. İsmet Paşa başvekilliğine yalnız parlamento yolu ile, yalnız bir parlamento adamı olarak gelmedi. Atatürk de herhangi bir reisi cumhur, normal bir demokrasi düzeni içinde sivrilen bir politika adamı değildi. Atatürk ve İnönü, yeni devletin hamurunu kılıçlarıyla yoğuran önder kadronun insanlarıydılar. Bir kader birliği onları parlamento şekillerinden daha güçlü bağlarla birbirlerine bağlıyordu. Olayların sebeplerinden ve neticelerinden ister istemez müştereken sorumluydular. Bu sorumluluğu tek adam ve ikinci adam olarak daima beraber taşıdılar. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da tarihin terazisinde onların hata ve sevabı daima ve birbirinden ayrılmadan tartılacaktır. Bir kronoloji. İnönü'nün başvekili olarak iktidar devresi Atatürk'ün hemen hemen bütün cumhurbaşkanlığıca devam eder. İnönü'nün birinci başvekilliği Cumhuriyet'le beraber başlar. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmişti. İsmet Paşa 30 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilk başvekili olarak yeni işine başladı. Rejim henüz yeniydi. Türkiye perişan bir imparatorluğun harap kalıntısıydı. Birinci Dünya Harbi ile Kurtuluş Savaşı'nın tahribatı içindeydi. Şu halde onun ilk Cumhuriyet kabinesi bir iş kabinesi olmalıydı. O da bunu vaat etti. Mesela aşağıdaki cümleler onun 30 Ekim 1923'te başvekili olarak ilk meclis konuşmasından alınmıştır. Cumhuriyet hükümeti sözden ziyade iş yapmak, fiiliyat ve tatbikatla size ve milletimize emniyet verici olmak için bütün kuvvetini sarf edecektir. Şiarımız faaliyet, gayret ve iş yapmak arzusudur. Fakat bu vaat, bu iyi niyet kolay gerçekleşemedi. Meclis henüz yerleşmemişti. Bu mecliste 1. Millet Meclisi'nin sert muhalefet grubundan hiç kimse bulunmamakla beraber yeni mecliste ve hızla kendi içinde kaynaşmaya başladı. Kumandanlar henüz siyasetten ayrılmamıştı. Meclise etkiliydiler. Onların etrafında her zaman açığa vurulmamakla beraber İsmet Paşa'yı benimsemeyen, tutmayan, yıpratan bir hava daima hissolunuyordu. Nitekim bu kaynaşmalar süratle terakkiperver fırka şeklinde ve aslında ön planda gelen kumandanların liderliğinde bir siyasi teşekküle kadar vardı. İstanbul matbaatı ise yalnız İnönü'nün değil, hatta rejimin de pek taraflısı değildi. Hilafet meselesi de ortadaydı. Gazi 14 Şubat 1924'te İzmir'de hilafetin kaldırılacağını, sonradan muhalefete geçen generaller de dahil olduğu halde etrafında geri açıkladı. İsmet Paşa'nın parti grubunda ve daha önce de değindiğimiz beyanatı ise kesin ve muhaliflerini ürkütücüydü. Herhangi bir halife gelenekçe, fikren ve şeklen, usulen, zımnen veya sarahaten Türkiye'nin mukadderatında alakadarmış gibi vazife almak isterse hareketlerini hiyaneti vataniye sayacağız. Halbuki İstanbul basını ve mecliste birçokları bu görüşte değildiler. Bu olayların ve havanın hikayesi bu kitapta verilmiştir. Hülasa hilafet kaldırıldı ama ilk çatışmalar paşayı da oldukça yıprattı. Sonra hastaydı da 20 Kasım 1924'te başvekaletten istifa etti. Bu ilk başvekilliği bu suretle bir yıldan 20 gün kadar fazla sürdü. Fakat ilk İsmet Paşa kabinesinin yerini alan Fethi Bey kabinesi de zamanın ve şartların beklediği kabine değildi. Meclis içi çatışmalar arttı. 1925 Şubat'ında da Şeyh Said isyanı patladı. Fethi Bey bu isyanın önemini birden kavrayamadı. Olayı önce küçümsedi. Fakat isyan hızla 14 vilayete yayılınca Fethi Bey kabinesinden çekilmesi de zaruri oldu. 5 Mart 1925'te İsmet Paşa ikinci başvekilliğine başladı. İşte bu başvekilliktir ki Atatürk'ün hemen bütün iktidar boyunca sürdü ve ancak Atatürk'ün hastalığı artık meydana çıktığı sıralarda evvela 20 Eylül-25 Ekim 1937 arasında bir mezuniyet şeklinde bir faslaya uğradı. 25 Ekim 1937'de ise fiilen başvekillikten istifa etmesiyle İsmet Paşa'nın 12 yıl, 7 ay ve 22 gün süren ikinci başvekillik devresi sona erdi. Bu arada tabii çeşitli sebepler yenilemelerde geçti. Çünkü 1 Şubat 1927 ile 4 Mayıs 1931 ve 1 Mart 1935'te seçimlerin yenilenmeleriyle yani 3. 4. ve 5. Millet Meclislerinin açılışlarında usulen kabinenin istifasını sundu ve her defasında yeniden başvekilliğe getirildi. Bu arada ve 25 Eylül 1930'da kabinedeki bazı istifalar dolayısıyla da kabine çekildi. İsmet Paşa gene başvekil olarak kabineye teşkili memur edildi. Yukarıda tarihleri verilen hükümet başkanlığı devresinde bir defada Marif Vekili Mustafa Necati Bey'in vefatı ile açılan Marif Bakanlığı'na 1 Ocak 28 Şubat 1929 arasında vekalet etti. 25 Ekim 1937'de başvekillikten ayrılan İnönü'nün Atatürk'ün vefatı ile ve 2 Kasım 1938'de Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhur Reisliğine seçildiği ise malumdur. Bu olay ve onu takip eden devri ikinci cildin konusudur. Fakat burada şimdi biz biraz daha gerilere dönmeliyiz. İsmet Paşa'nın başvekalatten ayrılışı olayı Hacı Alem Atatürk edebiyatında pek heyecanlı bir konu gibi alınır. Bu arada hatta ne Atatürk'ün ne İnönü'nün mizaç ve karakterleriyle Zerrece ilgisi ve uygunluğu olmayan sözlerden, davranışlardan bahsedilir. Hatıralar nakledilir. Bunlar gerek bu iki şahsiyetin terbiye ve karakterleri, gerek İsmet Paşa'nın başvekaletten ayrıldıktan sonra da Atatürk'le devam eden yakın ve dokunaklı ilişkileri karşısında basit ve değersiz dedikodular olarak kalırlar. Çünkü mesela düşünmeli ki Atatürk kendisi için hayatının son günlerini yaşadığının, yakın bir ölümün hazin fakat gerçek işareti olan ilk ve toplu doktorlar muayenesini bile hem de hazır bulunmasını ısrarla isteyerek İsmet İnönü'nün önünde yaptırtmıştır. Sonra bir odaya çekilip müşahede ve neticeler üzerinde konuşmalarını yapan doktorların hazırladıkları ve yakın akıbetin resmi habercisi olan raporunda hem de yüksek sesle okuyun, paşa da dinlesin diyerek gene İsmet Paşa'nın önünde açıklatmıştır. Bu sahneyi ileride vereceğiz. Fakat sadece bu sahne bile 23 Nisan 1920'de ilk Millet Meclisi'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Devleti'nin kuruluşu günlerinden beri Mustafa Kemal'in kendisiyle kader birliği yaptığı en güçlü şahsiyeti yıllarca sonra bir gün ve bir takım hafif insanların naklettiği gibi bir tarafa itilmesi, atması, unutması, hatta onun için onların yakıştırdığı şekillerde çiğnerim, ezerim gibi ancak nakledenlerin seviyelerini aksettiren sözler sarf etmesi elbette mümkün olamazdı. Çünkü bu türlü sözler, bu türlü davranışlar bu iki adamın karakter ve ruh yapılarının dışında kalırlar. Şu da vardı ki bu iki adamın İstiklal Savaşı'nın düzenlenmesinde ve kazanılmasında olduğu kadar yeni devletin kuruluşunda ve geliştirilmesinde de hem mihnetleri hem başarıları müşterekti. Elbette ki biri diğerinin yanında hatta emrinde ama ikisi de önde ve ikisi de öncü olarak bu hadisenin içinde ve mihverindeydiler. Talihleri beraber işlemişti ve yarın tarih onlardan beraber bahsedecekti. Ulaşabildikleri ve ulaşamadıkları hedeflere kadar her yerde, her adımda onların müşterek izini arayacaktı. Bu iki kader yolcusu, hatta isteseler bile bir ömür boyu süren bu kader birliğinin düğümlerini ve hatıralarını birbirlerinden ayıramazlardı. Onları geçtikleri yollarda ve yaşadıkları yıllarda bağlayan bağlar, sadece bir devlet başkanına karşı bir kabine görevlisinin sınırları belli, şekilleri belli, ve bu görev bitince ya da iki dost ve iki yabancının günlük ilişkileri şekline giriveren cinsten rabıtalar değildi ki. İnönü kabineden çekilince her şey bitsin. Hayır, bu ne bir parlamento münasebeti ne bir görev alıp görev devretme işiydi. Ortada bir Atatürk ve bir İsmet Paşa vardı. Bunlar hatta resmi münasebetlerinin şu veya bu şeklini ve manasına rağmen bunların dışında iki sorumlu insandılar. Yaratılan eserde biri tek adam, diğeri ikinci adam olarak vazifeler yapmış ve haklar iktisap etmişlerdi. Kaldı ki bu yaratılan eser aynı zamanda yaşatılmalıydı da. Atatürk'ün hele o genç denilebilecek yaşta fani hayata gözlerini yummasının yakın ve mukadder olduğunu açığa seren o muayene ve rapor sahnelerinden sonra bu vazifelerin ve hakların her ikisinin de vicdan muhasebesinde hatta konuşulmadan, hatta devredilip devralınmadan teraziye konulması şarttı, lazımdı. Bu rejim yürümeliydi ve yürütmeyi bu iki adamdan arda kalan ister istemez yapacaktı. Nitekim öyle de oldu. Çünkü bu öyle bir devre ve öyle bir andı ki o devrede karar yalnız kendilerinin değil, yalnız Millet Meclisi'nin bile değildi. Bir millet çoğunluğunun kabul ve tasvibi demekti. Yani Mustafa Kemal'in bir devamı olmalıydı. Onu devam ettireceği hem meclisin hem milletin şuuru kabul etmeliydi. Nitekim Mustafa Kemal'in hayata gözlerini yummak üzere olduğu, onu son defa muayene eden Dr. Fischinger'ın İçişleri Bakanı Şükrü Kayı'ya büyük bir hüzünle fakat vazifesini yapan bir doktorun açıklığı ile artık hükümet tedbirlerini almalıdır dedikten sonraki ufak tefek kulis faaliyetleri ve önemsiz bazı kombinezonlar hiçbir kimseye ümit ve cesaret vermemişti. Ve İnönü tek adam hayata gözlerini yumunca hem Millet Meclisi'nin hemen bütünü tarafından aranmış ve matemli halkın şuurunda radyolar daha onu Cumhurbaşkanlığı ilan etmeden garip bir sosyal psikoloji hadisesi olarak beliren bir düşünce iştiraki içinde yerini ve görevini almıştı. Acaba bu niçin böyleydi ve niçin böyle oldu? Bu netice bize bizim az önce vermeye çalıştığımız talih, kader, iş, hak ve tarih beraberliğinin gerçekliğini doğrulayan bir takım işaretler vermiyor mu? Eğer bu böyleyse İnönü'nün Atatürk'ün ölümünden oldukça kısa bir süre önce başvekillikten ayrılışı veya ayrılmayışı gibi bir parlamento hadisesi tek adamla ikinci adamın hikayesinde ancak bir episod olarak yer alır. O halde artık bu olayı işleyebiliriz. Ama önce ve gene bu olayı daha iyi değerlendirebilmek için bu iki adamın ruh yapıları ve hayat davranışları ile ilgili önemli bazı şahsiyet özelliklerini kısaca belirtmeliyiz. Devlet adamı ve hükümet adamı. Atatürk kendine has güçlü bir önsezi ve mantıktan ayrılmayan bir ihtiras ve aksiyon adamıydı. Bu vasıfları ile bir devlet kurucusu olarak belirdi. Yeni bir devlet kurdu. Bu kuruluşta inkılapçı bir nitelik vardır. İnkılapçılık onun ayırt edici vasıflarından biridir. Fakat hiçbir zaman bir büro, bir hükümet adamı olmadı. O bir devlet adamıydı ve daima öyle kaldı. Hükümete gelince, hükümet bir icra teşkilatıdır. Bu teşkilat belirli kanunlar, kararlar, kararnameler, talimatnameler ve nizamlarla işler. Hükümette fiil, irade ve karar bu mevzuatta sınırlanır. Hükümetçilik, inkılapçı bir aksiyon değil, bir icra işidir. Bu cihazın normal fonksiyonu budur. Normal anlamda hükümetçilik, inkılapçılıkla çatışır ve hükümet adamı, klasik anlamı ile bir inkılap adamı değildir. Ama hükümet ve hükümet adamı, inkılabın ve inkılapçının emrinde olabilir mi? Elbette. Çünkü inkılap, toplumun süreli ve sıçramalar, müdahalelerle yürütülen topyekün bir yapı değişmesidir ki, İşte bu gelişme içinde ve inkılabın bütün süresince hükümet cihazı ve hükümet adamı inkılabın kanunlarını icra ile görevlidir. Bu takdirde hükümet bir inkılap organı ve hükümet adamı bir inkılapçı olur. Bu devrede çarklar hatta kanunlarına rağmen işler. Yahut öyle kanunlar hükümete rehber olur ki bu kanunların klasik amme hukuku ile izahı kabil olmaz. Çünkü inkılaplarda amme hukukunun düsturları değil, bir önderin ve onun etrafında bir azınlığın iradesinin çoğunluğun iradesine cebir ve zor ile müdahale ve tahakküm yürürlüktedir. 1920-1938 arasında yeni Türkiye bu hükümet şekillerinin ikisinde yaşadı. Çünkü yeni devletin inkılapçı karakteri daha büyük millet meclisinin kuruluşunda vardı. Bu kuruluş bir isyandı. Hem imparatorluktan gelen saltanat şeklinde ve idaresine hem bu imparatorluğun dışarıya karşı olan taahhüt ve münasebetlerini yani mevcut muahedelere, kapitülasyonlara, mütareke şartlarına ve teslimiyet kayıtlarına karşı bir isyandı. Bu isyan milli hakimiyet, milli misak, bunların cebir ve zorla hem içeriye hem dışarıya doğru kabul ettirilişi ve sonra bir sıra inkılaplar şeklinde yürüdü. Bütün bunlar inkılapçı önderlerin ve inkılapçı bir idarenin yani mevcut eski nizamlara karşı asi bir icra organının müdahale ve yönetimiyle yapıldı. Hatta bunları yapanlar eski idareyi korumak isteyen İstanbul hükümeti tarafından asiler, sergerdeler, kanuna karşı gelenler olarak suçlandırıldılar. İdama mahkum edildiler. İşte bütün bu işlerin yürütülmesi sırasında önderler inkılapçı, hükümet bir inkılap idaresi ve kanunlar inkılapçı kanunlardı. Ama daha Lozan'dan sonraları başlayarak rejim yerleştikçe inkılap sona erip de normal idare, normal hükümet şekli içeriye ve dışarıya doğru kesin şeklini ve istikrarını buldukça inkılapçının yerini hükümetçi ve hükümet adamı aldı. İşte bu devrede İsmet Paşa bir hükümet adamı olarak belirdi ve sonuna kadar öyle kaldı. Atatürk'ün bir hükümet adamı gibi icranın günlük işleri ve icra organında meşgul eden meselelerle fazla ilgilenmediği malumdur. Onu tanıyanların ve bütün yakınlarının bilgi ve nakilleri bunu doğrular. O ancak devletin izleyeceği genel hatlar ve meselelerle dil, tarih gibi kültür işleriyle meşgul oldu. Mesela Falih Rıfkı Atay şöyle yazar. Atatürk büyük hareketler adamıdır. Teferruat ile didişmekten hoşlanmazdı. Hükümet işleriyle pek baş ağrıtmamıştır. Yeni bir devlet kuruluyordu. Bunun binbir meselesiyle uğraşacak bir ehil yardımcı lazımdı. İnönü yeni devletin kuruluşunda ve hükümet işlerinin yürütülmesinde belli başlı amir olmuştur. Şu sözler de Atay'ındır. Çankaya'daki köşkünde yapacak bir iş bulamadığı için iç sıkıntısına tutulduğu vakit kendisini jungle'dan alınarak kafese konmuş bir aslana benzetirdim. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 350. Atatürk'ün genel sekreterliğini uzun zaman yapmış olan Tevfik Bıyıklıoğlu da böyle anlatırdı. Bıyıklıoğlu'ndan sonra bu vazifeye gelen ve Atatürk'ün ölümüne kadar bu vazifede bulunan Hasan Rıza Soyak da bu durumu doğrular. İcra mevkiinde bulunanlara ait yetki ve sorumlulukların keyfi hareketlerden ve sorumsuzca müdahalesinden azade bir ahenk içinde akımını sağlamak yolunda çalıştı. Bu evvela şu demektir ki Atatürk bir diktatör değildi ve icra cihazının işleyişine müdahale etmiyordu. Sonra da şu demektir ki Atatürk bu cihazın işleyişinin genel olarak dışında kaldı. Yani başvekil icra mekanizmasının kontrolünü ve sorumluluğunu daima kendi üstünde topladı. Zaten gene Hasan Rıza Soyağa göre bir aksiyon adamı olan Atatürk bu tabii durumundan biraz şikayetçidir de. Öyle ki devlet yapısının ve hükümet tasarrufunun zorunluluğu olan bu işlerin dışında kalmaktan hatta sıkılır. Kendisini işsiz ve meşgalesiz bulur. Mesela Hasan Rıza Soyağ'ın hatıralarından şu satırları okuyalım. Anayasanın Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini en küçük hadde indiren bizzat Atatürk'tür. Kendisi her münasebet düştükçe bizde Cumhurbaşkanı bir imzacıdan başka bir şey değildir derdi. Bir gün gene Hasan Rıza Soyağ daha işli dert yanar. Bunalıyorum çocuk, bunalıyorum. Ben burada bir nevi mahpus hayatı yaşıyorum. Çünkü gündüzleri ekseriya yalnızım. Herkes işinde gücünde. Benim ise çok günler, bütün günümü değil, bir saatimi dahi dolduracak işim yok. Şu halde ya uyuyabilirsem uyuyacağım, olmazsa kitap okuyacağım, yahut bir şeyler yazacağım. Arada biraz dinlenmek ve hava almak ihtiyacını duyarsam şehir içinde ve dışında ancak otomobilleriyle gezintiler yapacağım. Ya sonra? Sonra yine bu hapishaneye döneceğim. Ve işte böyle kendi kendime bilardo oynayıp sofra zamanını bekleyeceğim. Bari sofrada bir değişiklik olsa, ne gezer, bu sofra nerede kurulursa kurulsun, karşımda aşağı yukarı hep aynı insanlar, aynı yüzler, aynı sözler. Hasılı, bıktım usandım çocuk. Neyse bunu bırakalım. Sende ne haberler var? Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ün hususiyetleri, sayfa 68 ve 82-83. Atatürk'ün yıllar yılı umumi katibi ve hususi işlerinde noterle tayin edilmiş umumi vekili olan Hasan Rıza Soyak'ın nakilleri bunlardır. Ama bunları gene aynı kaynaktan daha da uzatabiliriz. Fakat nakledilen kısımların bizim bu bahsimizin mihver meselesi olan konuyu, yani Atatürk'ün icra cihazının ve organlarının işleriyle uğraşan bir hükümet adamı değil, ancak devletin kurucusu ve büyük davaların yapıcısı, istikametlendiricisi bir devlet adamı olmak vasfını gereği kadar aydınlatır. O halde bu şartlar içinde İsmet İnönü Atatürk devrinde yalnız icraatı ve tasarrufları ile değil, sorumlulukları ile de gelişigüzel bir parlamento adamı, bir parlamento başvekili dışında bazı nitelikler taşır. Çünkü onun bu başvekilliği parlamentonun da her istediği anda elinden alınabilen bir yetki değildi. Çünkü parlamentoda partiler arası murakabe yoktu. Parlamento tek partili bir parlamentoydu. Başvekil İsmet İnönü Atatürk Cumhurbaşkanı olarak tarafsız ve dolayısıyla parti dışı olduğu için Cumhuriyet Halk Fırkası'nın da genel başkanıydı. Başarı veya başarısızlıkların bütün bilançosuna, daha doğrusu kendine teveccüh edilen işlerde ve hizmetlerde ulaşılmış veya ulaşılmamış hedeflere rağmen Atatürk'ün etrafına ondan esaslı şikayetleri olduğunu gösteren ciddi, inanılır nakiller, vesikalar da yoktur. Aksine olarak mesela Fahri Rıfkı Atay'ın bir gece Çankaya'da dinlediği ve Atatürk'ten naklettiğini yazdığı şu sözleri bazı manalar taşır. Çocuklar, eğer Çankaya'da rahat edebiliyorsam İsmet'in sayesindedir. Ve Atay şöyle devam eder. Bu sözü duymayan Çankaya davetlileri parmakla gösterilebilir. Mustafa Kemal ve İsmet aralarındaki nispet daima ve ayrıca muhakeme edilmek üzere birbirlerini tamamlıyorlardı. Fatih Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 352-353. Bunlara Yakup Kadri'nin Atatürk'ten naklettiği şu sözleri de ekleyelim. Çocuklar, ben ölürsem İsmet Paşa'nın peşinde gidin. Buna benzer sözleri Atatürk'ün başka yakınlarından, hatta harimine girenlerden de dinlemişimdir.